Ayrım 23.
Mardin'in de 1991 belirttiği gibi resmi yazışmalarda bile iyi bir seci uğruna, yani kafiyeyi tutturmak için anlamın ikinci plana itildiği olurdu. Serbest nazmın ortaya çıkmasıyla anlam üslupten üstün tutulmaya başlandı. Örneğin Orhan Veli ve arkadaşlarına ait garip akımı başladığında artık anlam veznin ve kafiyenin önündeydi. Osmanlı dönemindeki şairlerin ve garipçilerin şiirdeki tavırlarını şöyle formülleştirebiliriz. Divan ve halk edebiyatı şairlerinde vezin ve kafiye anlamdan büyüktür. Garip akımı şairlerinde vezin ve kafiye anlamdan küçüktür. Garipçilerden önceki bazı şairlerimizin, örneğin Tevfik Fikret'in, Yahya Kemal Beyatlı'nın ya da Mehmet Akif Ersoy'un, kafiye ve vezin uğruna anlamı ikinci plana ittiklerini söyleyemeyiz. Bu şairlerimiz, üslup ve anlamı çok iyi dengelemişlerdir. Ancak bunlar öncesindeki divan ve halk edebiyatımızdaki, aslında bunlarda da şüphesiz başarılı pek çok ürün verilmiştir. Genelde şiirlerdeki görüntü ve ses anlamdan üstün tutulmuştur. Şu şiire bakalım. Bahçede iğde midir, dalları yerde midir? Her gördüğün seversin, sendeki mide midir? Şimdi bu dörtlükteki anlam, ana fikir, üçüncü ve dördüncü mısralarda yer alıyor. İlk iki mısranın söz konusu anlama hiçbir katkısı yok. O halde ilk iki mısra için konulmuş? Dörtlüğü ve A, A, B, A şeklindeki kafiye düzenini tamamlayabilmek için. Kanımca birinci ve ikinci mısraların eklenmesiyle doğadan bir esinti verilmiş, kafiye kurtarılmış, ancak kompozisyon, dolayısıyla anlam zedelenmiştir. Diğer bir ifadeyle bir ana baba öğretisi sayabileceğimiz şiir kalıbı uğruna bir yetişkin işlevi sayılabilecek anlam ikinci plana itilmiştir. Çocuk ana babalar toplumunda kafiyenin ve veznin anlamdan üstün tutulmasının nedenini kısaca şöyle açıklayabiliriz. Anlamla uğraşmak yetişkin rolünün işlevlerinden birisidir. Kafiye, vezin gibi bir takım gelenekselleşmiş kalıplarla uğraşmak ise ana baba rolünün işlevlerindendir. Sanatçıların ana baba yanları, söz konusu kalıpları başka ana babalardan alıp gelecek kuşaklara aktarmaya çalışır. Bu durumda çocuk ana babalar toplumunda bir yetişkin etkinliği olan anlamın fazla önemsenmemesi, buna karşılık bir ana baba etkinliği sayılabilecek şekil ile ilgili öğelere fazlaca önem verilmesi doğal sayılmalıdır. Doğaldır ancak doğru değildir. Sanatta imza atmak, benim demek ayıptır. Bağımlı ilişkilerin geçerli olduğu çocuk ana babalar toplumunda toplumculuk esastır. Biz demek, cemaatin bir üyesi olmak kabul görür. Bu yaşam biçiminde bireyselleşmek, çoğunluğun içinden sıyrılıp ben demek ayıptır, yasaktır. Çocuk ana babalar toplumunda bağımsızlaşmış bireylerin ortaya çıkması hoş görülmediği için sanat eserlerine imza atma geleneği de yoktu. Çünkü imza ben yaptım demektir, ben demektir. Bu tavır ise çocuk ana babalar toplumunun genel havasına aykırı düşer. Osmanlı sanatçıları imzalarını çok ihtiyatla, adeta utana sıkıla kullanmışlardır. Levni'nin çağına kadar minyatürlere bireysel imza atılmazdı. Şiirde ise mahlas vardı. Yani şairler takma bir isim kullanarak şiirlerini imzalarlardı. Levni bireyselleşme konusunda bir adım atarak minyatürlerini Levni diye imzalamıştı. Ancak bu ad da bir mahlastı. Sanatçının asıl adı Abdülcelil Çelebi'ydi. Ünver 1949. Bireyselleşmek, ben demek padişahlara bile büyük ölçüde yasaktı. Onlar da şiir yazdıklarında mahlas kullanırlardı. Minyatürlerde ise padişahların gerçek yüzleri görülmezdi. Kanımca kendi benini ortaya koyan ender padişahlardan birisi portresini çizdirmiş olan Fatih Sultan Mehmet'ti. Çocuk ana babalar toplumuna uygun düşen edebi türler destan, masal, mani gibi anonim edebiyat ürünleridir. Bunların yazarları belli değildir. Bu tür anonim eserleri her kuşağın çocukları ana babalardan öğrenir ve kendileri ana baba olunca da gelecek kuşaklara aktarırlar. Söz konusu aktarma daha çok tandır ocak başlarında, ana babalar ve çocuklar arasındaki sözlü iletişim sırasında gerçekleşmekteydi. Toplumlarda okuma yazma oranı arttıkça ve bunun paralelinde yetişkin özellikleri yaygınlaştıkça, anonim edebiyat eserleri yerlerini yazarlı imzalı eserlere bırakmaya başladı. Böylece yazarı belli, imzalı eserlerin yaygınlaşması ile yetişkinler toplumunun gelişimi birlikte gerçekleşmeye başladı. Osmanlı döneminde ben deme yasağı yalnızca şiir ya da minyatür alanı için geçerli değildi. Konuşma dilinde ve diğer sanat dallarında da hükmünü sürdürüyordu. Osmanlı'da hatta yakın zamanlara kadar ben demek yerine ben deniz denilirdi. Ben de köle, esir demektir. Efendim ben deniz diye başlayan iletişimler çocuk ana babalar toplumuna ne kadar uygun düşüyor. Bu konudaki son örneğim klasik müziğimizle ilgili. Aşağıdaki örneğe bakarak okuyucularımın klasik Türk müziğini sevmediğim ya da bu müzik türüyle uğraşanları hafife aldığım sonucunu çıkarmamalarını isterim. Başta şair ve besteci Mualla Anıl hocam olmak üzere Türk sanat musikisine gönül vermiş pek çok tanıdığım dostum olmuştur. Onların meclislerinde gözlediğim bir durumu objektif davranmaya çalışarak aktarmak istiyorum. Konuşma kısaca şöyle. Ben, Dökmen. Efendim bunu siz mi bestelediniz? Besteci. Aman efendim estağfurullah. Ben. Sizin besteniz mi? Besteci. Aman efendim ne haddime? Ben. Sizin mi yoksa bir başkasından mı aldınız? Besteci. Farz edelim ki bendenize ait. Ben. Sizin yani. Besteci. Öyle diyelim. Yukarıdaki kutuda görülen konuşmayı yorumlamak istediğimizde bestecinin tavrını alçak gönüllülük, tevazu olarak tanımlayabiliriz. Fakat bu yeterli değildir. İnsanların böyle alçak gönüllü davranmalarına yol açan şey nedir? Sanırım bu konudaki asıl neden, çocuk ana babalardan oluşan toplumdaki hiyerarşik düzeni bozmama çabasıdır. Beste yapmak büyüklerin, ana babaların işidir. Dede efendinin işidir, Hacı Arif Bey'in işidir. Bizim bestecimiz ise bir çocuktur. Bu üstadların ancak sönük bir icrası olabilir. Bestecimiz eğer çocuk rolünden sıyrılarak ben besteledim diye bir yetişkin tavrıyla ortaya çıkarsa spontanlığını ve yaratıcılığını bastırmamış olur. Kısacası saygısızlık etmiş olur. Saygısızlık ederse kınanabilir, grubun dışına itilebilir. Tevazu göstererek çocuk rolünü sürdürdüğü takdirde ise sorun çıkmaz. Şunu belirtmekte yarar var. İnsanların ben diye ortaya çıkmalarının bencilliğe ya da özseverliğe yol açabileceği düşünülebilir. Bazı durumlarda şüphesiz ki böyle bir tehlike söz konusudur. Ancak böyle bir tehlike var diye kendi varlığımızı, yani benlerimizi bastırmamız gerekmez. Benliğimizi yok saymadan yaptığımız işten ve dolayısıyla kendimizden hoşnutluk duymamız ve aynı zamanda alçak gönüllü olmamız mümkündür. Bir ben vardır bende diyen Yunus Emre'nin bencil olduğunu kim söyleyebilir? Bu bölümde görünmez bir imza yasağından söz ettik. Daha çok Osmanlı dönemi için geçerli olan bu durumun kültürümüzün tümü için geçerli olduğunu söylemek doğru olmaz. Örneğin Orhun yazıtlarında, bazı mimari eserlerde ve Ahlat'taki mezar taşlarında, Kara Mağaralı 1992, imza vardır. Bu konuyu ileride kültürümüzde yetişkinliğin, bireyselliğin izleri başlığı altında tekrar ele alacağız. İmza atma çekingenliği mimariden katı sanatına, Mesara 1991 kadar hemen bütün sanat dallarında geçerliydi. Sanat tarihçilerimiz bu çekingenliğin nedeninin tevazu olduğunu belirtiyorlarsa da, örneğin Mesara 1991, bence tevazunun da altında yatan asıl neden, insanlarımızın yetişkin olmaktan vazgeçmeleri ve çocuk ana babalar toplumuna uyum sağlamaya çalışmalarıdır. 5. Minyatür niçin iki boyutluydu? Minyatürün niçin iki boyutlu olduğu, diğer bir söyleyişle, minyatürlerde perspektif ilkesinin niçin tam olarak uyulmadığı konusunda sanat tarihi kapsamında yapılmış bir takım açıklamalar var. Ben şimdi burada bu soruya ilişkin olarak kitabın genel çizgisine uygun bir açıklama yapmak ve bu açıklamayı tartışmak istiyorum. Bu yaklaşım hem minyatür sanatına yeni bir bakış açısı getirecek hem de psikoloji alanındaki bir bilgimizi bir başka alanda sınama fırsatı sağlayacaktır. Sanin'in de 1985 belirttiği gibi minyatürler bugüne kadar daha çok sanat tarihi ve estetik kapsamında ele alınmıştır. Oysa psikoloji, sosyoloji gibi çeşitli bilim dallarının minyatüre eğilmesi alana zenginlik getirecektir. Minyatürde üçüncü boyutun, perspektifin, dipnot. İki boyutlu kağıt üzerinde perspektifin yani üçüncü boyutun ifade edilebilmesi için bir takım ipuçlarından yararlanılır. Örneğin uzaktaki nesneler yakındakileri oranla daha küçük ve silik resmedilir. Yakındaki nesneler uzaktakilere kısmen örtecek şekilde çizilir, gölge kullanılır. Üç boyutluluğun perspektifin kağıt üzerinde algılanabilmesi için gerekli monoküler ipuçları hakkında ayrıntılı bilgi Morgan'dan 1981 ve Cüceloğlu'ndan 1991 elde edilebilir. Ortadan kaldırılmasının iki temel sebebi olduğu kanısındayım. Bunlardan birincisi, günlük yaşamdaki hiyerarşinin minyatüre yansımasıdır. Liderler, bu da şah ya da padişah, diğer insanlardan daha büyük çizilebilsinler diye üçüncü boyut bir yana bırakılmıştır. İkinci sebep ise doğallıktan uzaklaşma isteğidir. Öncelikle bu sebeplerden birincisini ele almak istiyorum. Padişah her yerde büyüktür, minyatürde de. Minyatür iki boyutluydu çünkü o günün çocuk ana babalar toplumunda, evde, sokakta, devlet yönetiminde, sanatın diğer dallarında, örneğin edebiyatta geçerli olan çocuk ana baba etkileşimi, dolayısıyla hiyerarşi, minyatürler içinde geçerliydi. İsterse uzaktaki bir dağın üzerinde gözüksün, padişaha büyük çizmeniz gerekiyordu. Her zaman, her yerde büyük olduğu şüphe götürmeyen padişahı, uzakta duruyor diye ufacık çizmeye kimin gönlü razı olur? Hem siz böyle bir şeye razı olsanız bile, padişah razı olmazdı. Aslında padişah haklıydı. Çünkü perspektif ilkesine uyulacak diye kullarının gerisinde ufacık çizilmek padişahın otoritesini sarsabilirdi. Budist minyatürlerinde Buda, İran minyatürlerinde şahlar, Osmanlı minyatürlerinde padişahlar, bunlardan birisinin bulunmadığı durumlarda ise yüksek rütbeli devlet adamları, diğer kişileri oranla büyük çizilmiştir. Bir resimde uzakta bulunan, bu yüzden de küçük gözükmesi gereken bir lider, yakındakileri oranla daha büyük çizildiğinde, İster istemez perspektif ilkesi zedelenir, üçüncü boyut ortadan kalkar. Minyatür sanatçısı buna razıdır. Çünkü yaşadığı çağda sosyal kurallar, fiziksel kurallardan, bu arada perspektif kuralından üstündür. Perspektif kuralını çiğnerse kıyamet kopmaz. Fakat sosyal kuralı çiğnerse kıyamet kopabilir. En azından padişah kendisinin ufacık gözüktüğü bir resim için fazlaca ihsanda bulunmak istemeyebilir. O çağlarda geçerli olan çocuk ana babalar toplumuna ait söz konusu ilkeyi vurgulayalım. Sosyal gerçek, fiziksel gerçekten üstündür. Bu ilkede sözü edilen sosyal gerçek, ana baba öğretisidir. Uslu çocuklar bu öğretiyi dikkate alırlar, söz konusu sosyal gerçek, yani ana baba öğretisi, padişahın her zaman büyük olduğu yolundadır. Fiziksel gerçeği dikkate alanlar ise yetişkin rolünü sergileyebilenlerdir. Resimle ilgili fiziksel gerçek, perspektif ilkesidir. Yani uzaktakinin yakındakinden daha küçük gözükmesidir. Çocuk ana babalar toplumunda sosyal gerçek, fiziksel gerçekten üstün tutulduğu için perspektif ilkesi ihmal edilebilmiştir. Padişahın tartışılmaz otoritesinin, büyüklüğünün, minyatürde de kendisini gösterebilmesi için üçüncü boyutun ortadan kaldırılması gerekiyordu. Sanatçıları üçüncü boyutu ortadan kaldırmaya iten senaryo muhtemelen şöyleydi. Aşağıda şekil 45'te görüldüğü gibi üç boyutlu resim yapmak istediğimizde, eğer padişahı ya da budayı resmin üst tarafına, yani A kenarına yerleştirirsek ne olur? Padişah küçük çizilmiş olur. Oysa padişah büyük adamdır. Her zaman haşmetli gözükmelidir. Perspektifi sağlama uğruna bu önemli sosyal gerçeği bir yana bırakamayız. Şimdi siz, peki öyleyse padişahı resmin B kenarına, yani yakına çizelim, herkesten büyük gözükebilsin diyeceksiniz. Yine olmaz. Çünkü böyle yaptığınız zaman da padişah bir sürü insanın altında yer almış olacak. Oysa padişah herkesten üstündür. Herkesin üstündedir. O halde çözüm yolu, üçüncü boyuttan vazgeçeriz. Padişahı resmin üst tarafına ve herkesten büyük olarak çizeriz. Şekil 46'da görüldüğü gibi bu çözüm yoluyla sosyal gerçek, fiziksel gerçekten üstün tutulmuş, ana baba öğretisi akla, yetişkine galip gelmiştir. Osmanlı minyatüründe padişahlar ya surnamede olduğu gibi sol üst köşeye yerleştirilmiştir ya da ortaya herkesten büyük olarak resmedilmiştir. Fakat başların üzerine genelde başkaları çizilmemiştir. Minyatürde imza yoktu. Dolayısıyla ben yoktu. Yani ressam yoktu. Ressamın bakış açısı olan perspektif yoktu. Üç boyutlu resimde belki ressamın yüzü gözükmez ama doğaya bakış açısı bellidir. Ressamın nerede durduğu önemlidir. Ona yakın olanlar büyük, uzak olanlar ise küçüktür. Oysa minyatürde ressamın bakış açısı yoktur. Ressamın nerede durduğu ve resmettiklerini nasıl gördüğü önemli değildir. Önemli olan padişahın toplum tarafından nasıl görüldüğüdür. Sanatçı gözünün gördüğü, yetişkin yanının algıladığı fiziksel gerçeği değil, herkes tarafından kabul edilen bir sosyal gerçeği resmetmelidir. Bu gerçek ise padişahın her yerde, her zaman büyük olduğudur. Minyatür sanatçısının bakış açısı hem somut hem de soyut anlamda önemli değildir. Somut anlamda önemli değildir, eserinde perspektife yer vermez. Soyut anlamda önemli değildir, eserine fazlaca kişisel yorum katması söz konusu değildir. Sanatçı, çizgileriyle padişahı övme dışında yüz ifadelerini ya da olayları yorumlama şansına sahip değildir. Minyatür sanatçısının padişahı üç boyutlu çizmemesinin bir başka sebebi, padişahın rolüne girememesi, onunla empati kuramamasıdır. Perspektif ilkesini kavrayabilmemiz, küçükmüş gibi gözüken uzaktaki cismin aslında küçük olmadığını bilebilmemiz için o cismin rolüne girebilmemiz, yani algısal perspektif almayı başarmamız gerekir. Sanatçı padişahın rolüne giremez. Şakası bile çirkin misali, böyle bir şeyi düşünmek bile doğru değildir. Hayalen padişahın rolüne girmek bir yana, padişahın yüzüne bile bakamaz, yere bakar. Bu durumda padişahın gerçek yüzünü resmetmek yerine kafasındaki padişah imajını resmeder. Büyüklerin yanında baş eğmek hem hakiki hem de mecazi anlamda günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Cüceloğlu 1991, Türkiye'den ve Uzak Doğu'dan Amerika'ya giden gençlerin üniversitedeki hocaların yüzlerine bakmayı ayıp saydıklarını, yere baktıklarını anlatıyor. Sanırım minyatürlerine üçüncü boyutu sistematik olarak sokan ve eserlerine imza atmaya başlayan ilk sanatçı Levni öncesinde Osmanlı ve özellikle Uygur sanatçılar minyatürleri ya imzalamazlar ya da kolektif anlayışla esere grubun üstadının nakkaş başının imzasını atarlardı. Örneğin Nakkaş Osman gibi. Konunun derinlemesine araştırılmasında yarar vardır. Eğer gerçekten imza atma ile üçüncü boyutu kullanma birlikte ortaya çıkmışsa bu durum yukarıda dile getirdiğim iddia için önemli bir dayanak sayılabilir.